Ayrım 14, sayfa 121. Pera 1885. Keramet mumi keşkememiş efendinin, vişne rengi çadırının doğuya bakan kapısından içeri birer birer giren erkekler, güzeller güzeli, zehirli porsuk ağacı ormanlarının yegane perisi, menevişli hayat iksiri, Label Annabel'i görmek için buradaydı. Sahneye en son o çıkardı. Ondan önce sırada başka güzellikler vardı. Açılışı maskeli kadın yapardı. Alnında kıvrılan perçemi, badem gözleri, ok kirpikleri, hokka burnu, kiraz dudakları, gülücüğünde açmış gamzeleri ve yanaklarına yayılan lohusa şerbeti pembesiyle hakikaten muhteşemdi yüzüne taktığı maske. Kadın hiçbir şey demeden, hiçbir şey yapmadan öylece dikilirdi sahnede. Sanki beklemesi söylenmişti de o da itaat etmiş bekliyordu. Neyi niye bilmeden. Derken hiç umulmadık bir anda yüzündeki maskeyi indiriverirdi. Bir hayret nidası yükselirdi seyircilerden. Şimdi gördükleri yüz tıpatıp aynıydı bir öncekiyle. Uzaklardan bir keman sesi duyulurdu. Belli belirsiz. Keman susunca yüzü maskesi, maskesi yüzü olan güzel kadın zarif bir edayla seyircileri selamlardı. Onun işaretiyle ağır ağır açılırdı mor saçaklı kadife perdeler. Sahnede kan kırmızı gelincik tarlasının ortasında bir ahlat ağacının dallarına kurulmuş ve sarmaşıklardan örülmüş salıncağın üzerinde bahar rüzgarı usul usul eser, ufukta güneş batarken etrafında tavşanlar koşuşturur, kelebekler uçuşurken kanto yapmaya başlardı ufak tefek bir kadın. İsmi Hayganoş idi, sesi ise incecik. Börekçi de böreklerim, pişirir pişirir yerim, peynirli de kıymalı da hepsi bana bir nasıl olsa, değil mi ki yanık yüreğim? Kanto bitince ahlat ağacı ayaklanır, dallarında Hayganoş'un salıncağı, etrafında kan kırmızı gelincikler, peşinde tavşanlar ve kelebeklerle birlikte bir kenara çekilirdi. Hayganoş orada mırıl mırıl mayışırken üç güzeller çıkardı sahneye. Üçü de birbirinden güzel üç kız kardeş, Lisa, Maria, Rosa. Üçü de o kadar güzeldi ki ne zaman yan yana dursalar söndürüverirlerdi birbirlerinin güzelliğini. Gene de kıskançlık nedir bilmediklerinden bir an bile ayrılmazlardı birbirlerinden. İçleri de dışları kadar güzeldi. Kol kola kenetlenip yüzlerinde gülücükler, gülücüklerinde çiçekler açarken hayatın nedenle güzel olduğunu anlatan ve boza kıvamında akan şarkılarını söylerlerdi. Gösterinin uzadıkça uzayan bu kısmında seyircilerin dişleri kamaşır, ortalığı sıkıntı kaplardı. Her şey o kadar pürüzsüz, o kadar pakizeydi ki ömürleri boyunca her işleri ters gitmiş bazı felekzedeler sahneye fırlayıp üç kız kardeşi tartaklamamak için kendilerini zor tutardı. Sonra hoyrat aruzyak fırlardı sahneye. Fırlamaktan çok fetten bir etek gibi kat kat açılırdı demeli. Vişne rengi çadırın tekmil oyuncuları içinde en fazla sahne tecrübesine sahip olan oydu. Seyircilerin gözleriyle tanıştığında parmak kadar çocuktu daha. Büklüm büklümdü saçları, sarı sarı. Büyüdükçe iyiden iyiye güzelleşmiş. Güzelleştikçe de daha da fettanlaşmış, tez zamanda koca şehirde nam salmıştı. Kırdığı kalplerin üzerine basa basa, o kumpanyadan bu kumpanyaya, bir kucaktan bir başka kucağa geçerek, ateşli buğseleri hayatın kükürtlü tadının yanında kıtlama yapmıştı. Işıl ışıl mücevherleri, pırıl pırıl elbiseleri, şatafatı, iltifatı severdi. Onun bunun lafına kulak asmadan, nefsinin bir dediğini iki etmeden, gani gani kam almıştı bu dünyadan. Aşk şehrinin bütün gizli geçitlerini, kestirmelerini, dehlizlerini avucunun içi gibi bilirdi. Ne var ki bir gün aniden bu şehrin kapıları suratına kapanıvermişti. Hayatını tepe taklak eden olay esnasında hoyrat aruzyak sahnedeydi. Rol gereği ikisi lahşör kılıçlarını çekip onun için dövüşürken o da bir kenarda gözyaşı dökmeliydi. Aylardır her akşam aynı oyunu oynadıkları için rolünü şaşırmasına imkan yoktu. Ama şaşırmıştı işte. Sebebi hiçbir zaman anlaşılamamıştı. Birdenbire hem de oyunda böyle bir sahne olmadığı halde hoyrat aruzyak tiz bir haykırışla yerinden fırlayıp kıyasıya çarpışan ikisi lahşörün arasına dalmıştı. Aynı anda düşman kılıçlar yüzünde buluşmuştu. Sadece rol gereği değil, hakikatte de aynı kadına aşık oldukları için birbirlerinden nefret eden bu iki erkeğin kılıçları, sağlı sollu boydan boya iki derin yara açmıştı nicedir peşinden koştukları kadının yanaklarında. Hoyrat aruzyak acıyla yığılmıştı sahnenin ortasına. Sahne kapanmış, seyirciler dağılmış ama acı yerinde kalmıştı. Hoyrat aruzyak bir daha eline ayna almamış, yüzüne bakmamıştı. Lüzum yoktu. Nasıl olsa dost düşman başkalarının gözlerinden okuyabiliyordu ne halde olduğunu. Defalarca intihara teşebbüs etmiş fakat eski hayranlarının olur olmadık yerlerde boy göstermelerinden ötürü her seferinde hayata döndürülmüştü. Yaşamak istemiyor, ölmeyi beceremiyordu. Vaktiyle yüzüne gülüp içten içe kıvranan kıskanç karıların şimdi yüzüne acıyla bakıp içten içe gülmelerine katlanamıyordu. Merhamet göstermeye kalkan herkesi paylıyordu. Bilmediği kelimeler öğrenmişti. Yüreği köreldikçe dili sivrilmişti. Ağzına geleni patladak söylediği için artık kimse onu yanında yöresinde istemez olmuştu. Zaten bir müddet sonra ortadan kayboldu. Zaman zaman pahalı lokantaların yakınında görüldüğü, partal esvaplar içinde tanıdıklarının kapısını çalıp öteberi dilendiği, vaktiyle sahnelerinde ışıdığı kumpanyaları taşlamaya kalktığı, bir şişe içki için her türlü kipazeliğe boyun eğdiği anlatıldı kulaktan kulağa. Her rukatı konuşuluyordu konuşulmasına da, konuşuldukça görülmez oluyordu adeta. Mezarında rahat edememiş bir hayalet gibi sıkıntıyla yalpalıyordu onu tanıyanların hafızalarında. Bazen böyle birdenbire yaralanıveririz ama her yara iyileşir. Eninde sonunda kabuk bağlar, üstünü kapatır. Gözlerden saklanır çünkü hiçbir yara görülmek istemez. Hoyrat Aruzak kaldırımda oturuyordu. Oralı olmadı. Başını kaldırıp da kendisiyle konuşan kişinin kim olduğuna bakmadı. Hiç üstüne vazife değilken yanına gelip nasihat vermeye kalkanlardan, hayatın her şeye rağmen nedenli güzel olduğundan dem vuranlardan nefret ediyordu. Yeter ki bu yara göz bebeklerinde çıkmasın. Çünkü eğer göz bebeklerin yaralanırsa bir daha asla aynı gözle bakamazsın dünyaya. Baktığın her şeyin kötü yanını görmeye başlarsın. Saklı kalmış pislikler bile kaçmaz gözlerinden. Öteki insanlar da hissederler artık aynı şeyleri görmediğini ve artık onları sevmediğini. Rahatsız olurlar. Onlar da bir daha aynı gözle bakamaz sana. Bu yüzden kimse senin yakınında görmek istemez. Resim aynı resimdir aslında. Değişen senin gözlerindir. Eğer sen çıkarsan resimden her şey eskisi gibi kalır. Herkes rahat eder. Şahsen bence en iyisi gitmektir böyle durumlarda. Üstüne üstüne gitmek, inadına. Hoyrat Aruzuyak şaşkınlıkla bakıyordu karşısında carcar konuşan adama. Söylediklerinden ziyade yüzü dikkatini çekmişti. Daha doğrusu gözleri. İncecik, kesik kesik iki çizgi halinde çekilmiş gözleri, yürekten inanarak söylediği her şeyi her an inkar edebilirdi sanki. Bakışları adeta her türlü duygudan yoksundu. Ne merhamet, ne acı, ne öfke, ne umut ekiyordu. Herhangi bir şey ekmediği için dönüp de herhangi bir şey biçmeye çalışmıyordu. Ama gene de sahte görünmüyordu. Oynamıyordu. Hatta Hoyrat Aruzyak ömrü hayatında karşılaştığı onca insanın içinde sahtelikten bu kadar uzak birini görmediğini bile düşündü. Karşısında duran adamın gözleri en az bir tiyatro oyununda seyircilere tiyatroda olduklarını unutturan o nadir sahnelerden biri kadar gerçekti. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi işte böyle girmişti Hoyrat Aruzya'nın hayatına. Takip eden günlerde ne kadının yakasını bırakmış ne de bir an olsun ara vermişti vıdı vıdı konuşmaya. Bir yandan da durmadan kokusu geniz yakan melhemler terkibi meçhul macunlar getiriyordu. Yaralar bunları kullanmakla kapanacağı benzemiyordu ama açıkta kalsalar renkleri artık eskisi kadar çiğ değildi. Derken Keramet Mumi Keşkememiş Efendi çadırdaki oyuncuların makyaj malzemelerini kadının önüne yığmaya başladı. Koyu pudralarla, canlı boyalarla örttü yaraları ve Hoyrat Aruzyak bunca zamandan sonra ilk defa eline ayna almaya cesaret edebildi. Baktı. Baktı ve tam da yılgınlığı kanıksamışken beyhude bir ümide kapıldığını idrak eden her insan gibi önce kendine sonra kendisine ümit verene lanet okudu. Değişen bir şey yoktu. Her iki yara da olanca çirkinlikleriyle öylece duruyordu. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi aynaya düştüğü yerden aldı ve inatla uzattı. Senin çirkinliğin tüylerimizi diken diken edecek kadar güzel. Sen Aruzyak, bir kıyamet gecesi kadar güzelsin. Sahneye çık ve bize ölümle sona ermeyen hayatı oyna. Hoyrat Aruzyak, tanıdığı erkeklere zerre kadar benzemeyen bu adamın, hislerini ele vermeyen gözlerine baka kaldı bir müddet. Söylediklerinden tek bir kelime bile anlamamıştı ama mayhoş bir tat kalmıştı damağında. Yalnız kalır kalmaz nicedir elini sürmediği eski kıyafetlerini sandıklarından çıkarıp teker teker denedi. Ve ertesi gün komşu ülkenin sarayına gelin giden bir prenses edasıyla sandık sandık çeyizini peş sıra sürükleyerek yokuşun tepesindeki vişne rengi çadıra teşrif etti. Sahneye çıktığı ilk akşam nutku tutuldu. Aysız bir gecede göz kırpan yıldızlar gibi ışıldıyordu seyircilerin gözleri. Yavaş yavaş çoktan unuttuğunu sandığı bir ılıklık yayıldı içine. Beklemeye tahammülü yoktu. Beğenilmenin hazzını bir dikişte içti. O akşam nasıl da çakır keyifti. O gün bugündür vişne rengi çadırda her akşamüstü mağrur bir tebessümle sırasını bekler ve vakit tamam olduğunda fettan bir etek gibi kat kat açardı sahnede. Onu izleyenler tepeden tırnağa ürperirdi. Kadın erkek, çoluk çocuk demeden bütün ahalisi katledilmiş, bütün zenginlikleri yağmalanmış bir şehrin harabelerinde pıtır pıtır koşturan yavru bir kertenkele nasıl derisi kadar körpe, ümit tohumları saçarsa bastığı yerlere, öyle ölürdü hayat ve öyle dirilirdi ölüm, Hoyrat Aruzyak'ın oynadığı kıyamet gecesinde. Hoyrat Aruzyak'tan sonra sıra yılanbazı gelirdi. Her akşam yılanbaz buraya gelmeden evvel başka bir vazifeyi tamamlaması gerekmiş gibi son dakikada koştura koştura yetişirdi. O sahneye çıkar çıkmaz kolundaki gümüş pazubendi, kulağındaki halkavi küpeyi, belindeki sırma kuşağı gören seyircilere kuvvet gelirdi. İçlerinde en çelimsiz, en tırsak olanlar dahi sokaklara fırlayıp külhani naralar savurmaya düşlerdi. Onlar düşlerini kura dursun, yılanbaz sahnenin ortasına varmış olur. Kaşlarını şöyle bir çatıp, boynunu usulca kırarak seyircileri selamlar ve sepetin kapağını kaldırırdı. Yılan sepetten çıkar, sahnenin kenarına kadar sürüne sürüne gelir ve zümrüt yeşili gözleriyle bakardı. O bakınca ve o baktıkça seyirciler görmeye başlardı. Yılanın gözleri tersine dünyanın aksiydi. Gözlerinin aynasında dullar bekardı, kullar efendi. Cıvıl cıvıldı toprak, altında yatanların ruhunu gıdıklardı. Doluya çiçek açmış ağaç dalları, tüylerinde yağmur damlaları titreşen kuşlar, her kadehte perçem perçem kızaran yanaklar oldukça şu hayatta, bakır akçeler cevher, çullar atlastı. Kocamışı da körpeyi de, zengini de fakiri de, aynı sevecenlikle sarmalardı bulutların arasından süzülen ışık zerreleri. Her yerdeydiler. Belli belirsiz kıvılcımlar bırakırlardı değdikleri yerlere. Belli belirsiz kıvılcımlarla altın taşlar örebilirlerdi. Ne tarak ne sabun yüzü görmüş başların üzerine. Şu dünyada en habis insanın dahi isminde bir güzellik, en viran beldede bile cennetten bir köşe vardı. Her arbedenin bağrında ürkek bir sessizlik yankılanır, her cenderenin sonunda umulmadık bir açıklık nefes aldırırdı. Hayat dediğin bittikçe başlardı. Kah arşa düşüp, kah yere yükselirken molalarda soluklanır, kendi küllerinde ısınırdı. Ve yeterince ısındığında ortaya atılırdı gene. Cevabını beğenmeyen girift bir bilmece gibi kona göçe. Hal böyle iken illaki hayatta kalmalıydı insan. Kısa ya da uzun olması fark etmezdi ikametinin. Çünkü zaman değildi asıl olan. Bu cennetin tasviriydi. Hayattan sonraki değil, hayatın bağrındaki cennetin. Gösterinin bu safhasında yılanın gözlerinde tersine dünyanın aksini gören bütün erkekler sarsıla sarsıla ağlamaya başlardı. Şimdiye değin hiç ağlamadıkları kadar ve hiç ağlamadıkları gibi. Pek çoğu dizlerinin üzerine düşüp nedamet getirirdi. Derin sarnıç sularının serin kokuları kaplardı çadırın içini. Artık bütün kötülükler sona erecek, her şey iyi olacaktı sanki. Kısacık bir an içinde olsa çadırdaki bütün erkekler kabahatlerinden sıyrılmak için ellerine eşsiz bir fırsat geçtiğini hisseder ve arınmayı ne kadar içten istediklerinin ispatı olarak üzerlerindeki bütün paraları sahneye atarlardı. Derken açıldığı gibi kapanırdı ayna. Yılanbaz dudaklarında belli belirsiz bir tebessümle eğilir, sahneye fırlatılan paraları birer birer sepetine atar ve sonra az evvelki yavaşlığına inat adeta kaçarcasına ayrılırdı sahneden. Yılansa ıslıkla çalınmış bir ezgi gibi sahibinin peşinden seyirtirdi. Yılanbazdan sonra Betire Hanım çıkardı. Kuklalarıyla birlikte. 10 parmağında 10 küçük kukla vardı. Onlarla bir olup tabiatın taklidini yapardı. Yağmur olup çisil çisil bereket yağdırır. Gökkuşağı olup imkansıza geçit açar. Çiğ damlası olup çayır çimenin yanağını okşar. Meltem olup dağların eteklerini ürpertir. Yaban otları olup şifa dağıtır. Kar olup lapa lapa avutur, güneş olup kuğu boyunlu çiçekler açtırır, sis olup perde perde sırlanır, iklim olup her halini sevdirir, su olup hayata hayat katardı. Tabiatın insana yapmadığı iyilik yoktu. Bu mest edici gösteri sona erdiğinde derin bir sessizlik kaplardı çadırı. Artık sahne sırası La Belle Annabelle'indi. Sahne sırası La Belle Annabelle geldiğinde şeytan dürtmüşçesine ürperirdi bütün erkekler. Seyrettikleri bunca güzellikten sonra daha da ötesinin olabileceğini hissetmekti bu anı böylesine ürkütücü kılan. Cennetin de ötesi varsa eğer, Kim cennete sorunlanmak isterdi ki? Ölümü anlamsızlaştırıyordu Label Annabel, bilmeden, istemeden. Ölümün anlamsızlaştığı yerde hayat da ilmek ilmek çözülen ve hayat şaşırtmaya bayılırdı. En gevezi olanın bile nutkunun tutulduğu bir an vardı. En cesurun dizlerini korkudan titreten, fotoğrafçının düğmeye basmasıyla birlikte coşkulu bir kutlamanın ortasında neşeyle poz verenlerin yüreklerinin sıkışıverdiği bir an. Sanki yanmış bir fotoğraf tanıklığını yaptığı mutluluğu karartan. En pısırığın bile cesarete geldiği, en dilbazın bile kekelediği, en vurduğum duymazın bile içindeki dehşetin feryadını duyduğu bir an. İşte o anın ismi gök kubbenin altındaki kadim dillerin bile kucaklamayı unuttuğu bir kelimeydi. Yazılmamış, söylenmemişti. Yanına yaklaşıncaya kadar yoktu bu sebepten. Yaklaşıldığındaysa artık çok geçti. Çünkü Label Annabel sahnedeydi. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi, Annabel'i görür görmez vişne rengi çadırın doğuya bakan kısmı için aradığını bulduğunu anlamıştı. Derhal harekete geçip tiyatro kumpanyasının sahibini nasıl ikna edebileceğini düşünmeye başlamıştı. Oysa fazla uğraşmasına gerek kalmayacaktı. Ne de olsa bu ufak tefek, kakavan adam bir servet kazanmayı ümit ettiği doğuya adım attıktan kısa bir süre sonra gırtlağına kadar borca battığı için paraya muhtaçtı. Üstelik Annabel onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Zira en ufak rolleri bile ezberleyemediği gibi ne doğru dürüst dans edebilmiş ne de şarkı söylemesini becerebilmişti. Kısacası Fransa'dan gelen kumpanyanın sahibi vaktiyle kendisine uğur getireceğine inandığı Annabel'den kurtulmaya çoktan hazırdı. Label Annabel'e gelince, o güneşte kuruyan çamur kadar suskundu. Her halükarda yaşamak denilen şey oradan oraya savrulmaktan ibaretmiş gibi şaşırtıcı bir sükunetle karşılamıştı Keramet Mumi Keşkememiş Efendi'nin teklifini. Gerisi kolaydı. Kumpanya sahibinin eline biraz para sıkıştırılmış ve ertesi gün Annabel vişne rengi çadırda yerini almıştı. İlk günler bütün gün aylak aylak dolaşmış, konuşulan dili öğrenmek için hiç çaba sarf etmemişti. Etrafında konuşulan kelimeler gelişigüzel gelip çarpıyor, bazıları da üzerine yapışıp kalıyordu. Böyle böyle istemeye istemeye öğrenmiş oldu bu yeni dili konuşmayı. Ama hiç konuşmadı. Konuşmasını bekleyen de yoktu açıkçası. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi ondan ne şarkı söylemesini istiyordu ne dans etmesini. Sadece ve sadece sahnede bulunması, sahnede durması, daha doğrusu sadece görünmesi yeterliydi. Bir de tef vardı elinde. Ama kimse bilmezdi bu tefin pulları hiç şıngırdar mı, püsküllere hiç oynar mı. Kimse Label Annabel'in yüzünden başka bir şeye dikkat etmezdi. Onun yüzü doğduğu malikane gibi 40 kapılı, 40 odalıydı. 40 farklı ziyaretçi 40 ayrı kapıdan içeri buyur edilirdi. Her ziyaretçi bu muhteşem yapının baş misafir olduğunu zannederek diğerleriyle karşılaşmadan dolaşırdı görkemli bahçeleri, soğuk mahzenleri, tavanları oymalı odaları, örümcek bağlamış çatı katlarını, ışıl ışıl salonları, kadife kaplı koridorları ve birbirini çoğaltan aynaları. O sahnedeyken her erkek yanı başında ipeksi bir sesin fısıltısını duyardı. Aç gözünü. Ve bütün seyirciler daha çok açardı gözünü. Doğunun batıyı gözünün önünden ayırmadığı, batının doğuyu ihtişamının aynası kıldığı, gene de kimsenin doğunun nerede bitip batının nerede başladığını kesiremediği o günlerde, Label Annabel'in yüzü hudutsuz bir hudut boyuydu. Onun yüzü ne batıya aitti ne doğuya. İşte bu sebepten ona bakan her erkek aynı anda kendini hem evinde hissederdi hem gurbette. Öylesine tanıdık bir şeyler vardı ki bu yüzde, çocukluğun şekerli kokuları kadar tanıdık. Koşup sarılası gelirdi insanın. Ama daha ilk adımda yaklaştığını hissettirirdi yabansılık. Çektiğini itiyordu bu yüz. İttiğinin fazla uzaklaşmasına müsaade etmeden. Label Annabel'in yüzü geride bıraktığı nehrin suları gibi kıpır kıpır akışkandı. Deli dolu aktıkça ifadeden ifadeye bürünüyor. Halden hale geçiyor ama ne olursa olsun. Zehirli porsuk ağacı ormanlarının yegane perisi kadar güzel olmaya devam ediyordu. Vişne rengi çadırda toplaşan bütün erkekler isterdi ki mütemadiyen hareket eden bu peri çehre bir an için durup soluklansa, başını omuzlarına koysa. Hayal bu ya, herkes gizliden gizliye özlemini çektiği aşkın suretini görürdü Label Annabel'in güzeller güzeli yüzünde. Herkes cevval bir sanatkar kesilirdi onu nakşedebilmek için. Vızır vızır gelip giderken hayaller, her erkek bir an içinde olsa Label Annabel'in biricik aşkı olabilmenin kıvancıyla titrerdi. Derken o an sona erer, Label Annabel selamını verip sahneden inerdi. Seyirciler avuçları kızarıncaya kadar alkışlardı onun yokluğunu. Ama bütün ısrarlara rağmen La Belle Annabelle sahneye dönmezdi. Her akşam hep aynı şekilde noktalanırdı gösteri. Her akşam vişne rengi çadırın doğuya bakan kapısı ardına kadar açıldığında erkekler teker teker girdikleri bu kapıdan itişe kakışa cümbür cemaat dışarı çıkarlardı. Daha az evvel her hareketini fütursuzca seyredebildikleri güzelliğin şimdi nerede ne yaptığını bilememenin ezikliğiyle gerisin geri inerlerdi yokuşu. Yokuşun ortasındaki çeşmede buz gibi suyla yüzlerini yıkarlardı. Su zerre kadar hafifletmezdi sıkıntılarını. Eve vardıklarında gayri ihtiyari kararırdı bakışları. Ne de olsa koynunda sabahlayacakları kadın La Belle Annabelle değildi. İçlerinden bazılarının vicdanını sızlatırdı böyle düşünmek. Karılarına her zamankinden sevecen davranmaya çalışırlardı. Başaramazlardı. Bir an evvel uyumak isterlerdi o zaman. Zaten keramet mumi keşkememiş efendi sık sık söylerdi. Erkek kısmı ne zaman iğreti hayallerden kurtulmak istese uykunun nizamına sığınırdı. Onlar uyurken karıları sıkıntıyla dolaşırdı evin içinde. Samur kızın korkunç sureti bir türlü gitmezdi gözlerinin önünden. İçlerinde hamile olanlar uyumaya cesaret edemezdi. Rüyalarında samur çocuklar doğurduklarını görmekten korkarlardı ve sabah uyandıklarında gördüklerini hayra yoramamaktan. Derken gece üzerlerine kapanırdı. Gece çiğnenmiş bir yemin gibi teselliye aç, üzerindeki ölü deriden kurtulmaya çalışan bir yılan kadar yeniliğe muhtaçtı. Gece bu seyirlik dünyada kimsenin kimseyi görmediği tek zamandı.